Kitabın adı Hain Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 16. ayrım, 9. bölüm. Eve, toplantı salonunda oturmuş, Jonah Talbot'un ölümünü izliyordu. Her ayrıntıyı tekrar tekrar izliyor ve dinliyordu. Çekici genç bir erkek, masasında oturmuş, fondaki klasik müzik nameleri odaya yayılırken, önündeki ekrandan bir öykü okuyor, hızlı parmakları da şık ve küçük bilgisayarının klavyesinde geziniyor, düzeltmeler yapıyordu. Müziğin sesi epey yüksekti. Katilin eve girişini, ofise doğru ilerleyişini hiç duymamıştı. Eve yine de olanları izlerken Talbot'un bir şeyler hissettiğini fark etti. Adam birilerinin varlığını hissetmişti. İçgüdüsel olarak doğrulması, başını çevirmesi. Gözleri kocaman açılmıştı. Bakışlarında bir tedirginlik vardı. Tam olarak panik değil ama alarm ve şaşkınlık. Yost'un yüzünde ise hiçbir şey yoktu. Gözleri bir taş bebeğin gözleri kadar donuk ve ifadesiz, evrak çantasını köşeye yerleştirirkenki hareketleri ise bir droidinki kadar kesik kesik ve otomatikti. ''Sen de kimsin? Ne istiyorsun?'' Eve, Talbot'un öfkeli sorularını duyduğunda ''Refleks'' diye düşündü. Birinci cevap önemsiz, ikinci cevap aşikar olduğu halde insanlar genelde saldırganlarına önce isimlerini, sonra ne istediklerini sorma eğilimindeydi. Yost cevap verme zahmetine girmedi. Yalnızca odada ilerlemeye başladı. O cüssede bir adam için oldukça zarif hareketleri vardı. Sanki bir zamanlar dans dersi almış gibi hareket ediyor, diye düşündü. Talbot seri bir biçimde kalkarak masanın ön tarafına geçmişti. Kaçmak değil, dövüşmek niyetindeydi. İşte o anda Eve, Yost'un ölü balık bakışlı gözlerinin aydınlandığını gördü. İşinin zevk aldığı kısmı başlıyordu. Talbot ilk darbeyi indirmesine, ilk kanı akıtmasına izin verdi. Sonra dudağından süzülen kanla harekete geçti. Odaya yayılan müziğin eşliğinde hırlamalar, homurtular ve yumruklaşma başladı. Ama sadece kısa bir süre devam etti. Yost kurbanıyla gereğinden fazla oynamayacak, düşündüğünden fazla zaman ayırmayacak kadar planlıydı. Talbot'un sehpayı devirerek onu yere sermesine ve ufacık bir an kazanabileceğini düşünmesine izin verdi. Daha sonra minik şırıngasını cebinden çıkararak elinde çevirdi ve sivri ucunu Talbot'un koltuk altına doğru bastırdı. Talbot yine de mücadele etmeye devam etti. Gözleri artık geriye yuvarlanmaya başlasa da bir yumruk savurmayı başardı ama ıskaladı. İlaç görüşünü bozmuş, beynini bulandırmış, reflekslerini yavaşlatmış olmalıydı. Yere yığıldı. Tamamen çaresiz ve hareketsiz bir hali vardı. Sonunda bilincini de kaybetti. İşte o zaman Yost onu dövmeye başladı. Yavaş ve metodik hareketlerle. Artık gereksiz hareketler yapmıyor, enerji israfından kaçınıyordu. Çalışırken dudakları hafifçe kıpırdıyordu. Daha sonra diskteki müzik sesi kaldırılınca adamın mırıldandığını anlayacaklardı. Talbot'un yüzünü iyice hallettiğine karar verince kalkarak kaburgalarını tekmelemeye başladı. Çıkan ses berbattı. "Soluk soluğa bile kalmadı," diye mırıldandı Eve. "Ama heyecanlı, keyif alıyor, işini seviyor." Talbot'u yerde dağılmış ve kanlar içinde bırakarak döndü ve otoaşçıya giderek bir soda aldı. Bilek ünitesini kontrol ettikten sonra oturarak sodasını yudumlamaya başladı. İçiciyi bitince tekrar bilek ünitesine baktı ve kalkarak evrak çantasına doğru gitti. Gümüş teli çıkardı. Sağlamlığını kontrol etmek ister gibi iki ucundan tutarak birkaç kez gerdi ve bıraktı. Eve, Yost'un gülümsemesini gördüğünde mücevher dükkanındaki adamın neden bu gülüş karşısında ürperdiğini anladı. Teli kendi boğazının etrafına sararak uçlarından hafifçe sıktı. Eve, telin kan akıtacak kadar sıkı olmadığını ama oksijen akışını yavaşlatacak biçimde ayarlandığını görebiliyordu. Yerde yatan Talbot inleyerek kıpırdandı. Hala ayakta duran Yost, ceketini çıkararak düzgünce katladı ve bir sandalyenin üzerine yerleştirdi. Ayakkabılarını çıkardı. Sonra çoraplarını çıkararak ayakkabıların içine soktu. Pantolonunu çıkardı, ütü izlerinden birleştirerek bir kenara koydu. Talbot'un yanına giderek adamın şortunu çıkardı. Sanki kaslarını kontrol edermiş gibi kalçalarını yokladıktan sonra onayla başını salladı. Aleti henüz tam olarak dikleşmemişti. Tahrik olmak için boynunun etrafındaki teli hafifçe sıktı ve aletini sertçe okşamaya başladı. Sonra Talbot'un bacaklarının arasına diz çöktü ve adamın yaralı yanağını hafifçe patpatladı. ''Orada mısın John'a? Bunu kaçırmamalısın bence. Hadi kendine gel. Sana güzel bir ayrılık hediyem var.'' Talbot kan toplamış gözlerini kırpıştırarak aralamaya çalıştı. Acı içindeydi ve olanlara hala bir anlam veremiyor gibiydi. ''İşte böyle. Çalan parçanın ne olduğunu biliyor musun? Mozart'ın 31. senfonisi. Fa majör, Allegro assai. En sevdiklerimden. Bu parçayı seninle paylaşabildiğim için çok mutluyum.'' ''Evden ne istiyorsan al.'' Talbot, kırık dişlerinin arasından konuşabilmişti. ''Ne istersen al.'' ''Ah, çok kibarsın. Benim niyetim de o. Hadi bakalım, kalkışa geçiyoruz.'' Talbot'un kalçalarını iri elleriyle tutarak kaldırdı. Tecavüz uzun ve sertti. Eve her seferinde olduğu gibi bu sefer de gözlerini kaçırmamak için kendini zor tutuyordu. Midesi altüst halde tüm içindekileri dışarı çıkarmak istese ve boğazına takılıp kalan acı dolu inlemeler dışarı çıkmak için onu zorlasa da kendini izlemeye zorluyordu. Sonuna kadar izledi ve Yost'un kendini kaybettiği anı gördü. Adam koca kafasını geriye doğru atmış, boğazındaki tel ışıkta parlamıştı. Yost bağırdı. Müziği, Talbot'un çaresiz ağlayışını bastıracak şekilde zaferle haykırdı. Orgazm tüm vücuduna yayılmıştı. Yüzü ve gözleri ulaştığı tatminle ışıldıyordu. Silkelendi, silkelendi ve derin bir nefes aldı. Tekrar kendine gelene kadar tek elini Talbot'un kürek kemiğine dayayarak bekledi. Artık gözleri, kendi boğazından çıkarıp Talbot'un boğazına sardığı gümüş tel gibi parlıyordu. Telin iki ucunu tutarak çekerken gözleri bir kuşun gözleri gibi parlayıp sönüyordu. Talbot'un tüm bedeni kasıldı. Ayakları deli gibi yeri döverken parmakları teli kavramaya çalıştı. Ama boğulması çabuk oldu. En azından hızlı ölmüştü. Boğulma anı bittiğinde katilin gözleri de en az kurbanın gözleri kadar donuktu. Yost, sakin bir tavırla Talbot'u çevirdi, vücudunu inceledi, sonra zarif bir hareketle piercingi aldı. Küçük süs eşyasını hala elinde tutarken Talbot'u tekrar yüzü koyun yere çevirdi. Çıplak, terden sırılsıklan bir halde arkasını dönerek kıyafetlerini ve çantasını aldı. Kameraların görüş alanı dışında kalan birinci kattaki banyoya gitmiş olmalıydı. Tam 8 dakika sonra iyice temizlenmiş ve düzgünce giyinmiş halde geri geldi. Arkasına bir daha bakmadan evden dışarı çıktı. Diski çıkar. Eve, bilgisayara talimat verip ayağa kalkarken Peabody'nin inlemesini duydu. Rahatlama, acı ve acıma dolu kesik bir sesti. Bilek ünitesini birkaç kez kontrol etti diyerek başladı Eve. Bir program dahilinde hareket ediyordu. Hareketlerinden anlaşıldığı üzere evi biliyordu. Ya daha önce gizlice girmiş ya da planlarını bulmuş. Ben Talbot'un rutin çarşamba randevusundan haberi olduğunu düşünüyorum. Diskteki zaman çıktısına göre eve tam 1'de girmiş. Tam 1'de. Olay yerini 50 dakika sonra terk etmiş. Yani yemek randevusuna 10 dakika kala. Kurbanın buluşacağı kişi endişelenip onu kontrol etmeye kalkmadan önce yani. Talbot'un bedeni çabuk bulunsun diye kapıyı açık bırakmış. Olanların ortaya çıkmamasını istemesi için bir neden yok. Yost'u kiralayan her kimse olayın bir an evvel duyulmasını istemiş. Soruşturma sırasında kullandıkları dava panosuna doğru ilerledi. Darlene French ve şimdi de Jonah Talbot'un resmi panodaydı. Yost'un kariyeri boyunca 40'tan fazla bilinen ya da şüphelenilen kurbanı var ama Talbot bize ilk görsel veriyi sunuyor. Bu eve giriş tarzı bize Yost'un güvenlik kameralarının aktif olduğunu bilmediğini gösteriyor ama yine de kontrol edebilirdi, etmeliydi. Dikkatsizleşiyor belki de diye lafa girdi McNab. Er ya da geç hep dikkatsizleşirler. Dikkatsizlik olabilir ama profili bize başka bir etken veriyor. Kibir. Kontrol etme zahmetine girmedi. Yapılacaklar listesinde düşünmedi bile. Bizle ilgili hiçbir endişesi yok. Onun için bizler daha ilk ısırığını alamadan ezeceği bitleriz. 4 ayrı tel aldı. 4 potansiyel kurban. Bu Yost'un daha önce tek müşteri için ayrı ayrı yaptığı en büyük iş. Kendini ifşa etme sınırında dolaşıyor, adeta meydan okuyor. Güvende hissettiğini düşünüyorum, korunduğunu hissediyor. Belki de zarar verilemez olduğunu. Tahmin edilen minimum ücretini düşünürsek bu işten 10 ile 12 milyon dolar arası bir para alacak. Fini çenesini kaşıyarak konuşmuştu. Kurbanlarını hızla hallediyor ve bu hızla giderse sözleşmeyi bir hafta 10 güne kadar tamamlayacak. Epey yüklü bir para bu. Hakkındaki bilgiler daha önce bu kadar çok kurbanın üzerinde ve böyle bir hızla çalıştığını göstermiyor diye onayladı. Belki bu işten sonra emekli olmayı ya da en azından uzun bir ara vermeyi planlıyordur. Uzun bir tatil, yeni bir yüz yaptırıp bir yerlerde çok lüks bir yaşam sürebilir. Eve, Yost'un dava panosundaki resmini incelerken, "Bir tatil," diye mırıldandı. Daha önce coğrafi olarak birbirine bu kadar yakın 4 kurbanı olmadı. Aynı bölgedeki faaliyetleri de hep farklı tarihlerde ve birbirine uzak alanlarda oldu. Eve, bildiklerini tekrar tekrar gözden geçiriyordu. 25 yıl ya da daha uzun bir süredir bu işte. Bunu işi olarak kabul ediyor. 25-30 yıl çalış, sonra emekli ol. Olabilir. Birçok önemli iş adamı büyük işleri bağladıktan sonra tatile çıkar. Önceden planlar ve ayarlamalar yapılır. Bizim adamımız da bir planlamacı. Rourke nereye giderdi? Eve kaşlarını çatarak Peabody'ye döndü. Ne demek istiyorsun? Profiline göre Yost kendini çok başarılı ve seçkin zevkleri olan bir iş adamı olarak görüyor. Güzel şeylerden hoşlanıyor ve en iyi olanı alacak gücü var. Bu kategoriye giren tek tanıdığım Rourke. O yüzden Rourke olsa önemli bir işi bağladıktan sonra nereye giderdi diye merak ettim. Mantıklı. Eve başını sallayarak kocasının rutinlerini düşündü. Adamın cehennemin dibine kadar uzanan milyon tane evi var. Belki birkaç ev droidi hariç yalnız, sakin ve rahat olabileceği bir yer olabilir. Büyük şehir olmaz herhalde çünkü önceliği rahatlamadır. Simülasyon da olmaz. Profiline ve tarzına bakılırsa Yost yalnızlığı Rourke'dan daha da fazla ister. Bir yerlerde güzel bir şarap mahzeni ve gerekli lüksü olan bir ev kiralamış ya da almış olabilir. Ama elimizdeki verilerle yola çıkarsak bu samanlıkta iğne aramaktan farksız olur. Sonra Eve'in çatık kaşları gevşeyerek yüzüne yavaş yavaş bir gülümseme yayıldı. Ama sanırım federalleri bu işin üzerine salabiliriz. Bir de müziğin üzerine gidebiliriz. Çalan şeyin Mozart olduğunu biliyordu. Adını filan da söyledi, hatta melodiyi mırıldandı. Peabody, senfoni, bale, opera tarzı tüm kalburüstü zımbırtıların sezonluk biletlerini araştır. Tek bilet sahipleri, yalnız gidiyor olmalı. McNabb, sen alışverişleri incele. Aynı tarz müzik CD'lerinin nakit alımlarını. Adamımız bir koleksiyoncu. Konuşurken odayı ileri geri aşınlamaya başlamıştı çünkü adımları ve fikirleri birbirini tetikliyordu. Laboratuvar sonuçlarına ihtiyacımız var. Ben dingili hallederim. Delilciler banyo giderinden neler bulmuş bakalım. Duş almıştı ama misafir sabunu kuruydu. Cins sosyopatımız böyle bir işe çıkarken muhtemelen çantasında özel sabununu, şampuanını ve diğer ıvır zıvırlarını da taşıyor. Sıradan bir marka değildir hiçbiri. O da bize bir kapı açabilir. Fini, ben dingili sıkıştırırken sen tel takibine devam edip kuzenlerle konuşur musun? Tamamdır. Fini başını sallarken iletişim cihazı ötmeye başladı. Bekle. Kalkarak cebinden çıkardı ve biraz geriye giderek cevapladı. Değmen diye seslendi McNabb. Benim kafam şeye takıldı. Bunu kibarca ifade etmenin yolu yok ama tecavüz sırasında Yost'un boşalmak için teli nasıl kullandığını düşünüyordum da bu adam Mozart dinliyor ve güzel şaraplardan anlıyor olabilir ama uç noktalarda gezinen bir porno ya da lisanslı eş tecrübesi var bence. Eğer yine yalnızlığı seviyorsa muhtemelen evde disk video ya da holo programları olmalı. Yasal olanlar da var. Gerçek şiddet ve tecavüz filmlerine kadar uzanan ki bence bizimki onu tercih eder, kara borsa olan daha uç versiyonlardı. Görünüşe göre bu konuda epey şey biliyorsun diye bir yorum yaptı Peabody. Bir süre şiddet biriminde çalıştım biliyorsunuz. Yine de Peabody'nin bakışları altında ezilerek dikkatini Eve'e çevirdi. İşin bu tarafını da araştırabilirim diyecektim. Dediğin gibi adam bir koleksiyoncu. Bu şeylerde bile sanat filmi çizgisine yanaşan şeyler yapıyorlar. Onlardan başlayabilirim. McNab, bazen beni cidden şaşırtıyorsun. Hemen başla. Eve arkasını döndüğünde McNab Peabody'nin kulağına eğilerek ''Benimle biraz film izlemek ister misin Peabody?'' diye fısıldadı. Eve en çok kendi ruhsallığı için cümleyi duymamış gibi davrandı. Adi herif. Fini yanlarına gelerek iletişim cihazını cebine soktu. ''Bir şey yakaladık. Benzer suçları araştırıyordum ama istediğin zaman aralığında Londra ya da İngiltere'de bir şey bulamadım.'' Aramaya Yost'un alışkanlıklarının farklı kombinasyonlarıyla devam etmesi için bir adamımı görevlendirmiştim. Benzer bir olay bulmuş. Nerede? Sahilde. Cornwall diye bir yer. Polisler ormanda iki ceset bulmuş. Epey kötü durumdalarmış. Tamamen çıplaklarmış ve bilirsiniz o civarda hala vahşi yaşam var. İkisi de boğulmuş ama tel yokmuş. O yüzden ben atlamışım. Bir de yerel polis olayı iki ay sonra ortak veri bankasına işlemişler. Neden Yost olduğunu düşünüyorsun? Ölüm zamanını belirleyebilmişler ve zamanlama uyuyor, öldürme tarzı uyuyor. Her iki kurban da biri kadın biri erkek, berbat biçimde dövülmüş. Özellikle yüzeyinin hali. Her ikisine de uyuşturucu verilmiş, ikisine de tecavüz edilmiş. Adamım ölüm sonrası resimleri istemiş ve boyundaki yaraları bizimkilerle karşılaştırmış. Onlar da uyuyor. Polisleri çağıran bir doğa yürüyüşçüsüymüş. Adam polisler gelene kadar beklememiş. Telleri o almış olabilir. Kurbanları teşhis edebilmişler mi? Etmişler. Azılı iki kaçakçı. Oralarda üs olarak kullandıkları bir kulübeleri varmış. Ben bunu biraz daha takip edeyim. Daha çok veri toplar, dava yetkilisiyle konuşurum. Tamam, öğrendiklerini ev ofisime yolla. Bunu da federallerle paylaşabiliriz. Onları ensemden, daha önemlisi davamdan biraz uzak tutmaya yeter. Bu arada yarın sabah 8'de ev ofisimde toplanıyoruz. O zamana kadar bir şey bulan olursa hemen benimle iletişime geçsin. Eve dediği gibi laboratuvar baş teknisyeni Dickie'yi sıkıştırmaya koyuldu. Dickie mızmızlandı ama olaylar her zamankinden farklı gelişmedi. Eve önce onu epey tehdit etti, sonra ilişki dinamiklerinin gereği rüşvet olarak bir şişe Jamaika konyağında anlaştılar ve Dickie Yost davasındaki banyo giderinin sonuçlarını öne almaya razı oldu. Eve daha sonra kumandan Whitney'e sözlü raporunu verdi ve federallere vereceği bilgiler konusunda onayını aldı. Tahmin ettiği gibi basın konferansında hazır bulunması gerektiğini öğrendi. Yarın öğleden sonra 4:30'da. Ofisine inerken yol boyunca kara kara basın toplantısını düşünüyordu. Masasına oturduğunda Stowe'u aradı. Ajanın güzel yüzü ekrana geldiğinde kızgın olduğu belliydi. Teğmen, Sylvester Yost tarafından işlendiği kesin olan bir cinayeti ben neden haberlerden öğreniyorum? Çünkü iletişim çağındayız Ajan Stowe ve ben çok meşguldüm. Şu anda da sizi bu son olay konusunda bilgilendirmek için arıyorum. Ve siz beni fırçalamak niyetindeyseniz vaktimi boşa harcıyorum demektir. Olay yerinden ayrılıp mühürlenmesine emretmeden önce beni ya da ortağımı aramanız gerekirdi. Ben yönetmelikte dediğinizi destekleyen yazılı bir kural gördüğümü hatırlamıyorum. Sizi nezaket gereği aradım ve şu anda da oldukça kaba muamele gördüğümü hissetmeye başlıyorum. İşbirliği gereği, işbirliği istiyorsan çeneni kapa ve dinle. Eve duraksadı. Stowe'un gözlerinin kısıldığını ama öfkesini bastırdığını gördü. Elimde davanıza ve benim davama yardımcı olabilecek bazı veriler var ve sizin kurumunuzun benimkinden daha hızlı takip edebileceğini düşünüyorum. Anlaşma istiyorsanız anlaşalım. 20 dakika içinde şehir merkezinde bir kulüpte olacağım. Adı Down and Dirty. Anlaşma için bir şeyler olsun elinde. Stowe cevap veremeden iyi bağlantıyı kesti. Ve ne olur ne olmaz diye 15 dakika içinde kulübe gitti. Eve kapıdan içeri girer girmez her tarafı dövmeler ve tüylerle kaplı, kafası bir bowling topu gibi parlak devasa bir adam, dikkat çekici ölçüde çirkin yüzünü ikiye bölünmüş gibi gösterecek şekilde gülümsemeye başladı. ''Hey, selam beyaz kız. Sana da siyah adam.'' Down and Dirty tarzında bir striptiz kulübünün hitap ettiği müşteri kitlesi için çok erken bir saatti. Yine de içeride masalara dağılmış birkaç müşteri ve sadece etkileyici göğüslerini müziğin temposuna göre sallayacak kadar enerji harcayan sıkılmış bir dansçı vardı. Kulübün sahibi olan 2 metre 20 santimlik çatlak, ortalık biraz alevlendiğinde sıkıntı yaratan müşterileri kaldırıp dışarı atmasıyla ünlüydü. Lakabını uçan kafalar kaldırıma çarptığında çıkan sese borçluydu. Çatlak, barın geniş kavisinin arkasında bir şeylerle uğraştıktan sonra elinde berbat görünüşlü bir kahveyle geri geldi. Fincanı İve uzattı. Beyaz sıska kıçını buralarda görmeyince özlemeye başlıyorum. Tanrım, çatlak, ağlatacaksın şimdi beni. İve kahveden bir yudum aldığında o duyguya pek de uzak olmadığını hissetti. Alev alev yanan boğazının önünde sonunda normale döneceğini umut etti. Birazdan benimle buluşmak için iki federal gelecek. Çatlağın yüzü öyle asıldı ki yanağındaki kafatası dövmesi bile aşağıya doğru indi. Böyle bir şeyi hak edecek ne yaptım ben, Baldudak? Mekanımda federal kıçların işi ne? Onlar da harika şehrimizin parlak yerlerini görsün istedim. Eve gülüyordu. İki dirhem bir çekirdek Doğu Washington sakinleri biraz gerçek dünyayla muhatap olsun bakalım. Grubun kadın yarısı fena değil ama adam baş ağrısı bir hödük. Onlarla biraz uğraşmamı ister misin? Hayır, ama belki sert bakışlarından bir tane atabilirsin. Mümkünse küçük ofislerine döndüklerinden sonra bile hatırlayıp ürperecekleri cinsten olsun. Ah, bir de kahve ikram etmeyi unutma. Çatlağın kahkahayla açılan ağzının içindeki dişler mermer sütunlar gibi parlıyordu. Seni fena kızdırmışlar desene. Öyle dostum. Burada federallerin şahit olmaması gereken durumlar var mı? Temiziz şu anda. Çatlağın bakışları kapıya döndü. Soluk benizliler geldi. Hatta soluk ötesi. Gözlerine de beyaz lens mi takıyor bunlar? İyi. Olabilir ama muhtemelen federal olmak da soluklaştırmıştır. Şimdi bize biraz izin ver diye mırıldanarak taburesinden kalktı. Ajanlar? ''Mekan tercihiniz harika Teğmen.'' Jacoby yüzünü buruşturarak bir tabure çekti ve oturmadan önce üzerini eliyle sildi. ''Evet, burası ikinci evim sayılır. Kahve alır mısınız? Ben ısmarlıyorum.'' ''Sanırım böyle bir çöplükte içilebilecek en güvenli şey.'' ''Benim mekanıma çöplük mü diyorsun?'' Çatlak, barın üzerinden uzanarak devasa yüzünü Jacoby'ninkine dayadı. Karen Stowe cesaretle ikisinin arasına girerek, ''Ortağım biraz aptaldır da.'' dedi. ''Kalıtımsal bir sorun, o yüzden onun suçu değil. Ben memnuniyetle bir fincan kahve isterim, teşekkürler.'' ''Hemen geliyor.'' Çatlak, şaşırtıcı bir sükunetle geri çekilerek bar tezgahının altında kahveleri hazırlamaya başladı. Bakışları bir an Eve'le kesiştiğinde çatlağın gözleri muzipçe parıldıyordu. ''Evet, elinizde ne var?'' diye başladı Eve. Federal büro yerel birimlerle bilgi takasına girmez. Stowe, Jacoby, Tanrı aşkına ya adam ol ya da çeneni kapa diyerek Eve döndü. Bir masaya geçelim mi? Elbette. Eve kahvesini aldı. Ajanlar da kahvelerini alana kadar bekledikten sonra uzak köşedeki masalardan birine doğru ilerledi. Konuşmaya Stowe başladı. Yost'un icraatı gibi gözüken bir infazla ilgili veriler geçti elime. 2 sene önce öldürülen bir yüksek yargıç. Bir yüksek yargıç tecavüz edilip boğularak öldürülse medya çıldırırdı. Böyle bir olay duyduğumu hatırlamıyorum. Benzer vaka takiplerinde de karşımıza çıkmadı. İşin içinde siyaset var. Olayı örtbas ettiler çünkü Bay Adalet tek başına değildi. Yanında küçük yaşta bir kız varmış. O da mı öldürülmüş? Hayır. Daha veri incelemesini bitirmedim ama anladığım kadarıyla çocuğa uyuşturucu verilmiş, bağlanmış ve yan odaya götürülmüş. İsmini öğrenemedim. Mühürlü dosyaları açtıramadım ama çocuk devlet korumasına verilmiş gibi görünüyor. Ayrıca tanık koruma programına da alınmış olmalı. Etrafta yargıcın ufak kızlarla seks yapma hobisinden bahsetmesini istemezler. Resmi kayıtlara göre adam kalp krizi geçirmiş ve tıbbi destek geldiğinde çok geçmiş. Fena değil. ''Sıra sende.'' Eve başını salladı. Jacoby'nin kahvesinden bir yudum alıp yüzünün arabasıyla aynı fıstık yeşili tona büründüğünü görünce gülümsemesini zor bastırdı. Gözleri yaşaran Jacoby soluğunu düzeltmeye çalışırken Eve Stowe'a dönerek seçtiği bilgileri anlatmaya başladı. Bir saat içinde İngiltere'den dava dosyalarını almış oluruz, dedi Stowe. Olayı bildiren adama da ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Yost konusunda emeklilik veya tatil mekanı takibe değer. Ellerimizdeki veriler tutarlı. Aynı mekanda 2'den fazla olayı yok. Eğer burada 4'ünü de tamamlamayı planlıyorsa sonrasında kafasını dinlemek isteyebilir. Bu konuda çalışmaları için bir takım görevlendireceğim. Bakalım neler çıkacak. Bir de kocanızla konuşmak istiyorum. Tek bilgiye karşı 2 bilgi verdim size. Şansınızı zorlamayın bence. Biraz kendine gelmeye başlayan Jacobi ileri doğru uzandı. Onu sorguya çağırabiliriz Dallas. İznine ihtiyacımız yok. Eve, dene ve gör. Sizi öğlen yemeği niyetine yer. Beni dinle, dedi Stone'a dönerek. Eğer bildiği bir şeyler olsaydı, bu olayların arkasında ne olduğuna dair en ufak ipucu olsaydı bana söylerdi. Jonah Talbot'u şahsen tanıyor ve seviyordu. Kendini zaten sorumlu hissediyor. Rourke'u bu konuyla ilgili suçlarsanız olanlar onun için daha da zorlaşacak. Üstelik elinize de hiçbir şey geçmeyecek. Benim bu adamı ele geçirmek için kişisel sebeplerim var. Rourke'un da öyle. Bu davada benimle çalışacak. Yani NYPGT için çalışacak. Ama sizinle işbirliği yapmaz. Eğer sen istersen yapacaktır. Belki. Ancak öyle bir niyetim yok. Size verdiğim bilgiyi alın ve sonuçları nereye çıkacak bakın. Buraya geldiğinizde olduğunuz noktadan ileridesiniz şu anda. İyi, sandalyesini geriye doğru iterek ayağa kalktı. Sonra ikisine de uzun sayılabilecek bir süre ciddi bir tavırla baktı. Bu konunun belirsiz kalmasını istemiyorum. Ona doğru bir adım yaklaşmak için önce beni geçmeniz gerek. Eğer bir mucize olur da beni tek parça halinde geçmeyi başarırsanız, tek damla işinizi bitirir ve siz de yaşamınızın geri kalanını parlak kariyerlerinizin nasıl mahvolduğunu düşünerek geçirirsiniz. Benimle birlikte çalışın ve bu adi herifi yakalayalım. Resmi tutuklamayı siz yapabilirsiniz. İşin orası benim umurumda değil. Arkamdan iş çevirip Rourke'a ulaşmaya çalışırsanız sizi yakarım. Eve hızla arkasını dönerek bara doğru yürüdü ve barın üzerine kahveler için kredi bıraktı. Çatlak göz kırparak, "İyi kıç tekmeledin beyaz kız," dedi. "Daha başlamadım bile." Eve dışarı çıkarken Stowe derin bir nefes aldı. "Eh, iyi gitti sayılır ha?" Jacobi yüzünü buruşturarak artist dedi. "Kendini kim sanıyor ki bizimle silik yarışına kalkıyor?" Stowe, "İyi bir polis," diye cevabı yapıştırdı. Artık Jacobi'nin kazmalığından sıkılmıştı. Fakat adam onun Yost davasına giriş biletiydi. Kişisel ve mesleki alanlarını koruyor. İyi polisler suçlularla evlenmez. Stowe uzun bir süre Jacobi'ye baka kaldı. Sen cidden gerizekalısın. Söylediğin şeyin saçmalığı ve gülünçlüğü bir yana, Rourke'un geçmişi şaibeli de olsa, bu gezegende ya da gezegen dışında onu herhangi bir suça bağlayabilecek bir kanun kuruluşu yok. Ama buradaki asıl nokta Jacobi, adamın bu konuda bir kurban olduğu. Bunu kendi de biliyor, Dallas da biliyor, biz de biliyoruz. O yüzden artık saçmalamayı kes. Jacobi kahvenin tadını unutup bir yudum daha alacak kadar rahatsız olmuştu. Yüzü iyice buruşarak, "Sen kimin tarafındasın?" diye sordu. "Hatırlamaya çalışıyorum ama kanun ve düzenle ilgili bir şeyler olduğuna eminim. O artistin bunu hatırlatmakla ilgili bir sorunu olduğunu da sanmıyorum. Hadi oradan. Bizden gizlediği şeyler var. Elinde bize verdiğinden fazlası var." "Yapma ya. Cidden mi?" Stowe'un sesi alay doluydu. "Tanrım, elbette bizden bir şeyler gizliyor. Onun yerinde olsak biz de aynı şekilde davranırdık. Ama asıl nokta şu ki bize doğruyu söyledi. Bize doğru ipuçları verdi. Ve Yost'u kimin yakaladığıyla ilgili övgüyü kimin alacağını umursamadığını söylerken ciddiydi." Hiç dokunmadığı kahvesini yana iteleyerek ayağa kalktı. "Ben de aynı şeyi söyleyebilmeyi isterdim. Umursamadığımı söyleyip bunu gerçekten kastedebilmeyi isterdim." 16. ayrımın sonu. Sayfa 157. Devamı 17. ayrımda.